bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 Körler Bölümü @ibb.gov.tr
Yol Ayrımı Kemal Tahir Adam Yayınları 4. Basım Kasım 2001 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 7 Kasım 2005. Okuyan Levent Filyoz. Esinşehir Üçlemesi'nin 3. ve son kitabı olan Yol Ayrımı'nda Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasından sonraki dönem ele alınmaktadır. 1930'larda devlet güçlerini kendi kişisel çıkarları için kullanmaya yeltenenlerin kendi aralarındaki çekişmeler ve bu durum karşısında gerçek kuvayi milliyecilerin kapıldıkları şaşkınlık ve üzüntüler anlatılmaktadır. Üçlemenin ilk iki kitabı Esir Şehrin İnsanları ile Esir Şehrin Mahpusu da Adam Yayınları arasında basılmıştır. Kemal Tahir'in 1910-1973 Adam Yayınları arasında çıkmış olan öbür romanları. Sağırdere 1955, Esir Şehrin İnsanları 1956, Kör Duman 1957, Rahmet Yolları Kesti 1957, Yedi Çınar Yaylası 1958, Köyün Kamburu 1959, Esir Şehrin Mahpusu 1962, Kelleci Mehmet 1962, Büyük Mal 1970, Öyküleri Göl İnsanları 1955-1969 4 öykü eklenerek. Birinci Bölüm Madrabazlık. Murat yemek dönüşü kravatı çözüp masanın üstüne atmış, kahveyi bitirince de kendisini çalışmaya zorlamak için gömleğin kollarını sıvayıp kağıtları önüne çekmişti. Kağıtlar, başta birinci sayfanın planı. 8 tane boş sütun. Bunların şurasına burasına konulacak fotoğrafların yerlerini gösteren küçüklü büyüklü birkaç dörtgen. İç haberleri gibi dış haberleri de incir çekirdeği doldurmaz. Anadolu Ajansı bültenleri. Çoğu telefonla alınıp kahve köşelerinde değiş tokuş edildikten sonra birbirine benzemesin diye zorla karıştırıldığı için anlamsız hale gelen özel havadisler. Anlaşılan yarınki 9 Ağustos 1930 Cumartesi günü Vakit Gazetesi gene başlıksız çıkacaktı. Evet, habersizlikten kırılıyordu bütün gazeteler. Oysa isyan vardı memlekette. 2 aydır Ağrı Dağı'nda vuruşuluyordu. Aslına bakılırsa umurunda değildi Murat'ın gazeteler başlıklı veya başlıksız çıkmış. Haftada bir gece izinli sekreterin yerine bakıyordu. Hiç de sevmiyordu sekreterlik işlerini. Röportaj yazarlığına geçti geçeli kurtulmuştu çok şükür. Punto, katrat, yazı eksik, yazı fazla hesaplarından. Pencerenin esintisi yüzünü alev gibi yalayıp geçince yaz gecesinin ağır sıcağını, arkasından gürültüsüz sokulmuş birinin varlığı gibi duydu. Serinlik başlayacağını demek ki gece ilerledikçe sıcak artıyordu. Kızgın fırına dönmüş burası yahu. Fırın duygusu veren herhalde sekreterlik odasının döşemesi gibi tavanın da kesme taştan örülmüş olmasıydı. Saate baktı 9:30. Neredeyse ajansın son bültenleri gelmeye başlar. 1-1,5 saat sonra birinci sayfa da girer makineye. Bu gece de bu iş hayırlısıyla biter burada. Telefon etmeli gazetelerdeki arkadaşlara. Uzanmalı boğaza. Bu gece yatılmaz sabah serinliği başlamadan. Duvardaki saat, askıdaki ceket, şapka. Masanın üstündeki telefon. Camlı dolaptaki ciltli kitaplar, bütün eşya sanki katılıklarını yitirip cıvıklaşmışlar, bulundukları yerlerde pelte gibi yayılmışlar. Kağıtları karıştırdı. Dünkü gazete maliyenin derlenip toplanması için Müller adında bir yabancı uzmana hazırlatılan büyük raporun tam olarak yayınlanacağını bildirmişti. Kaç kişi ilgilendirir Monsieur Müller'in raporu? Kaç kişi okur bunu, okuyanlardan kaçı ne anlar? İsyancılar İran topraklarından yararlandıkları için ağır isyanı hemen bastırılmayınca röportajlar yapmak üzere gönderilmesini patronlara teklif etmişti. Çok uygun buldular, sevindiler, gereken izni mutlaka alacaklarını da sandılar. Halk fırkasının en nüfuzlularından 2 mevuz, ayrıca İsmet Paşa'nın yakınları. Çoğu akşam yemeklerini Gazi Paşa'nın sofrasında yiyenlerden Hakkı Tarık, Asım Bey kardeşler. Başvekil İsmet Paşa belki de bizzat Gazi böyle bir röportajdan hiçbir sakınca görmedikleri halde Mareşal Fevzi Çakmak'ın olmazı bir türlü aşılamadı. Nedeni de gizli değil. Ordunun geri hizmetlerindeki karışıklık, isyanın aylardır bastırılamaması göstermiyor mu aksayan yönler olduğunu? Nasıl saklanır bu kadar açık bir gerçek? Niçin? Dalgınlıkla ayak seslerini duymamıştı. Kapıda apansız peydahlanan hademe Hıdır Onbaşı'yı görünce umursamadan sordu. Nedir o, ajans kağıdı mı?
Yok Murat Bey'im, telgraf kağıdı.
Ver bakalım, nereden?
Yalova'dandır telgrafımız, Asım Bey'imizdendir. Gayet de önemlidir ki bana kalırsa.
Daha söyleniyor, ver şunu.
Aldı, açılmıştı, kaşlarını çatarak okudu.
Birinci sayfa basılmayacak. Stop. Mürettiphane tam kadro beklesin. Stop. Geliyorum. Çoruh mevzusu ağzım.
Murat sevindi. Sudan haberlerle birinci sayfa tertiplemekten kurtulmuş, çok ağır bir yükü sırtından atmış gibi hafiflemişti. Yüzüne merakla bakan hademe Hıdır Onbaşı'ya takılmak için suratını astı.
Açık mı geldi bu böyle?
Açık mı? Telgraf kağıdımızı mı sordun?
Hademe Hıdır Onbaşı birden pirelenmiş, her çeşit sorumluluğu önleyecek en uygun karşılığı bulmak için telaşla yutkunmaya başlamıştı.
Biz açtık ki Murat Bey'im, üstünde Vakit Gazetesi yazılı olduğundan açtık. Yanlış olmasın ki başkasına gitmesin.
Yanında kimse var mıydı açarken? Telgrafçının getirdiği sırayı sordum.
Kim? Kimse mi? Kim olur bu saatte?
Bilmem, yabancının biri, öteki gazetelerden.
Yok hayır, yoktu yabancımız. Narasın gecenin bir vakti Ferahol.
Biri bulunmalıydı ki, ah ne olaydı olaydı, ben sana sormalıydım Ferahol'mayı.
Murat Çorum'da olan Hıdır Onbaşı'ya takılmak istediği zaman böyle Çorum ağzıyla konuşuyordu. Hıdır Onbaşı bunu bildiğinden hemen rahatlamıştı. Gazeteye saray şoförü Çorumlu Dadal Efendi tarafından yerleştirilmiş, işe girdiğin haftasında askeriyenin bölük emirliğinden kalma yatkınlıkla patronların ispiyonu kesilmişti. Bütün ispiyonlar gibi kendini öteki çalışanların üstünde görüyor, Murat'a karşı gösterdiği alçak gönüllülük, Dadal Efendi'nin ahbabı olmasından bir de yaman yumrukçuluğunu gözleriyle gördüğündendi. Şakaya koşularak ürkmüş gibi boynunu büküp yılıştı.
Aman beyim, vay başıma, demek ki bu telgraf kağıdı. Ne demeye gelmekte oh Murat Bey'im, birinci sayfa basılmasın demiş Asım Bey'imiz. Sakın bu laf askeriyenin gece nöbeti parolası gibi. Ne demeye gelmekte peki, gizlisi nedir bunun?
Gizlisi gazete kısmının gidişatı askeriyeden hiç farksız değil midir? Şuncacık şeyi belletmedi mi yazı işleri müdürümüz? Gazetenin gizlisi korunmazsa ne olur bakalım?
Nedir bunun gizlisi aman beyim, az biraz çıtlatmalı ki kimden korunacağı bilinmeli.
Kimden he mi? Vay ki yazık senin takındığın onbaşı nişanlarına. Ya bura nere? Sefilidir. Bura İstanbul değil mi? Ya İstanbul'dan başka İstanbul var mıdır akılsız? İstanbul'a kurban olmalı. Başkaca burası eskinin babalisi olup adı Gazi Paşa'mızca geçenlerde Ankara Caddesi'ne çevrilmedi mi? Burada kimler eyleşir bakalım? Fetvazlar eyleşmez mi? Görmeden sezinleyen ve de sezinlemesiyle gizlimizi tuzsuz yağdan kıl çeker gibi çekip alan nice nice köpoğlu köpek buraya bırakmış değil midir?
Fetvaz olmakla bizim bilemediğimiz gizlimizi, yabanın fetvazı, hayır sezinleyemez koca tanrıya şükür.
Şundan sezinler ki akılsız Hıdır, telgrafın gelmesinden bile sezinler. Bir gazeteye telgraf kolayına mı gelir? Hayır, gayet zoruna gelir ve de zorlu durumlarda gelir. Hele ki Vakit Gazetesi'ne telgraf büsbütün önemli olduğundan gelir. Sağ olsunlar, var olsunlar ve de koca tanrı bizim kazancımızdan alsın, onların kazancını katsın. Patronlarımız kendin bilmez değilsin ya, cimri pinti değillerse de eli sıkı ve de kolayına para harcamaz bilinir. Ve de bunun yalanı ve de şakası hiç yoktur.
Asım Bey Yalova'dan telgraf çekti ne demek? Paraya kıydı ve de sanki canını ortaya attı demek. Çünkü bizim dünya durdukça durası patronlarımız da mal canın yongası değil, belki de can malın yongasıdır. Bu sebeple temeline tükürdüğüm bu Bağbali yokuşunda ve de Ankara Caddesi'nde bütün gazetecilerin gözü ortalık karardıktan bu yana Vakit Gazetesi'nin kapısındadır. Bunlar buraya telgrafçının girmesini görmeleriyle o saat bir bokluk olduğunu kestirirler ve de benim aklıma geleni işlerler.
Aman Murat Bey'im, nedir senin aklına gelen?
Benim aklıma gelen Hıdır Ağa eski gazeteleri önüme çekip yumulmak, hangi olayın azıp azgınlaşıp, kabarıp, taşıp, birinci sayfaya hopladığını arayıp bulmaktır. İşte bu sebeple sen, Allah alem, cümle kapımızı kilitlemeden ve de ardına kol demirlerimizi dayamadan çıktın geldin. Tüh yüzüne derbeder Hıdır. Dur eğlen. Sözün gerisini dinlemeden nereye? Seyirt baş mürettip Haydar Baba'ya. Hemen gelsin. Bu dakikadan sonra içerideki dışarıda, dışarıdaki dışarıdadır. Sinek girip çıktı mı bittim bil. Yalla.
Hıdır Onbaşı kapıyı açık bırakmış olmalı ki topaç gibi dönüp pervazlara çarparaktan çıkmıştı.
Murat cigara yaktı. Telgraftan önemli bir haber olduğu anlaşılıyordu. Millet Meclisi yaz tatilinde. Gazi çoktandır Yalova'da dinleniyor. İsmet Paşa da geldi geçen de. Ne olabilir peki?
Gözlerini kısarak son günlerin haberlerini hatırlamaya çalıştı.
Hayrola Murat Bey, birinci sayfa basılmayacak dedi Hıdır ayısı. Mürettiphane beklesin diye telgraf çekmiş patron, doğru mu?
Evet.
Ne dersin?
Ermedi aklım.
Patronu saraydan mı çağırdılardı, kendi mi gittiydi Yalova'ya?
Bilmem. Ağrı işi bitti desem ya da herifleri kovalamak için İran topraklarına girdik de çarpışma filan mı?
Haklısın, ne olabilir?
Anlarız birazdan, neredeyse gelir Rasım Bey. Bu sahi Selim Bey'e söyleyin lütfen, bizim gazetenin Ağustos sayılarını getiriversin bana.
Uzakta yukarıda bir yerde haldır haldır çalışan baskı makinesi, medrese hücrelerine benzeyen taş odaları, kalelerin gizli su yollarını hatırlatan daracık taş merdivenleriyle Vakit Gazetesi idarehanesinin garip yapısını temellerinden çatısına kadar belli belirsiz sarsıyordu. Murat kapıdan çıkmak üzere olan baş mürettip Haydar Baba'ya seslendi.
Bakın ne yapalım Haydar Baba, fazla basalım gazetenin ikinci yüzünü. Bana epey önemli geliyor bu iş. Telgraf çekmez yoksa bizim patron paraya kıyıp. Hele Yalova'yı bırakıp hiç gelmezdi gece vakti.
Basmak kolay ama iyi düşün. Benim bildiğim Asım Bey hiç bakmaz, kağıt parasını keser aylığından. Elektrik parasını, mürekkep parasını bile hesaplayıp keser.
Kessin, sorumluluk benim. Bak bakalım senin tezgahta yetişen Murat oğlunun gazetecilik sezisi. Koku almak gücü nasılmış? Durdurma baskıyı.
Haydar Baba çıktı. Murat eli çenesinde açık kapıya daldı. Kızgın havada petrol, kötü mürekkep, makine yağı kokusu vardı. Ayaklarının ucuna bastığı için ses çıkarmadan yürüyen Hademe Hıdır omuzu üstünden arkasına bakarak gizli bir işe gelmiş gibi boynunu uzatıp fısıldadı.
Kahve gelsin mi Murat Bey'im, gelsin mi az şekerli?
Hay çok yaşa Hıdır ağa.
Dedim ki kahvenin sırasıdır dedim, hep öyle ayaklarının ucuna basıp omuzu üstünden arkasını kollayarak masaya yaklaştı. Bak ne geldi benim aklıma, Dadal Efendi hemşerimizin geçenlerde dediği çıktı mı sakın?
Neymiş Dadal Efendi'nin dediği?
Dediği vay ki vay, evet şimdi iman ettim. Saray şoförü dedin mi 10 dakika düşüneceksin. Ne demektir saray şoförü? Pire zıplasa haberli demektir. Çünkü Gazi Paşa'mızın yanındadır. Başkaca dem denilse demiri bilir kurnazlardandır. Ne fayda ki vakti gelmediğinden açıklamadı büsbütün. Lafı dolandırdı biraz. Anlayana sivrisinek saz demeye getirdiydi. Sen bu ağır işin uzamasını salt, ağır işi belleme Hıdır Onbaşı dediydi.
Ya...
Benim sizin ne diyeyim, dünyalar durdukça durası Gazi Paşa'mız uygun kertesini gözlemekte ve de saatini dakikasını şavullamakta dediydi.
Demek, evet Gazi babamız yıldızları yıldızcısına gözleyip bakıcısına bakım baktırdı ve de düşe yatıcıları düşlere yatırıp hüddam sahiplerine hüddamları yoklataraktan hayırlı zamanı aratıp buldurdu. Buldurmasıyla Ağrı Dağı'nın kuyruklu kürdünü kırmaktan bir şey hasıl olmaz. Fesadın başını ben bilirim dedi.
Kimmiş fesadın başı?
Şuncacık şeyi bilirsin ya, gazeteci olduğundan bilmezden gelirsin.
Fesadın başı Acem, evet dinim gibi bilmekteyim. Telgrafımızın gizlisi Gazi Paşa'nın Acem'e daldığı haberidir.
Koca Tanrı'ya şükür derbeder Acem Şahı'ndan Tebriz'imizi ve de Şiraz'ımızı ve de çevresi cennet bağına benzer Urumiye Gölü'müzü çekip alsa gerektir.
Seferberlikte Enver Paşa'mızın kardeşi Nuri Paşa'mızla ve de embisi Halil Paşa'mızla gezdik gördük biz oraları. Müslüman yatağı yerlerdir ki Kızılbaş Acem'in akılsız başına dünyayı dar eden aşiret Müslümanı yatağı bir yerlerdir.
Ha ha hay ki ne kadar güzel.
Evet bunun sonunda Gazi Paşa'mız Şah'ın sarayını başına yıkıp hazinesini askerine yağmalatıp tacını tahtını belki de top kâküllü avradını omuzlayıp getirse gerek. Bunlar böylece ne olmalı ki ben kas kas gülmeliyim.
Çünkü seferberlik sırasında dini gevşek imanı bozuk takımı olmaz böyle şey dediydi.
Ya bizim alay müftümüz ne buyurduydu buna karşı?
Enver Paşa'mızın bu yolda fermanı vardır, hem de geri alınmaz, Tuğralı fermandır buyurduydu.
Bu kez olmasa da hiç değeri yok. 100 yıl sonra Osmanlı'yı toplanıp birikti bil. Bir uğurdan yumulu fermanın buyruğunu yerine getirdi bil dediydi.
Bugünü gördüm ya Murat Bey'im, bundan böyle kötü Hıdır ölse de gam değil.
Hıdır Onbaşı'nın biraz önce baş mürettip Haydar Baba'nın söylediği birkaç kelimeyi kullandığı, böylece Murat'ın ağzını da yoklamak istediği anlaşılıyordu.
Ağzından cevahir taşı saçmaktasın ya, olur mu dersin onbaşı?
Olur mu ne demek, oldu bile. Çünkü benim sizin ne diyeyim, aslan sütü şişede durduğu gibi durmayıp, Gazi Paşa'mız şişeyi ikileyip üçleyince köpürüp taşıp, bildiğin keyfe binip, Enver Paşa kardeşinin fermanı aklına gelmesiyle, hiç bakmamıştır ve de İsmet Paşa'mızın aman olmaz demesine hiç kulak asmamıştır.
Evet bu kez Gazi Paşa'mız Acemi senden isterim fermanını külahı Eğri Salih Paşa'ya ulaştırdı.
Eğri külah Salih Paşa'mızsa bu kadar arkayı bulmasıyla ne demiştir bana sorarsan? Ben Acem'i bitireyim de dilerse İsmet Paşa beni ipe çeksin demiştir.
Evet emri almasıyla 3 kez öpüp başına götürüp vaktine hazır ol ey Acem Şahı vardım demesiyle
askeri çekmediyse de çekmesine çok bir şey kalmamıştır.
Yumulup yetişecektir dinim gibi bilmekteyim ki hiç aman zaman vermeyip.
Peki külahı Eğri Salih Paşa daldı tuttu vurup Acem'i çökertti diyelim, ya buna karşı İngiliz ne yapar?
İngiliz mi? Böyle hayırlı bir işe İngiliz ne yapacak? Akıllıysa olmuş işin kötüsü olmaz.
Olmasa iyiydi ya. Olmuş bir kez diyecek. Biz öyle biliriz.
Olmuş işin kötüsü olmaz. Olsa olsa az biraz ceremesi olur.
Onu da kırar sarar bulur toplar. Paranı bil ve de edebini bil diyerek de önüne atıverdin mi?
Yatepen'deki Moskov.
Moskov mu? Moskov'a boş ver. Hayır, İngiliz'in hay hay dediğine Rus ağzını bile açabilemez. Acemi bitirmiş Türk'ün uğrunu keseyim der demez. Başına göklerin çökeceğini kestirir ki kötü Moskov o saat kestirir.
Demek senin hesapça külahı eğri Salih Paşa salt acemi bitirmemekte, İngiliz'le Moskov'u da birden bitirmekte. Ne demektir bu? Dünyayı dümdüz ettik demektir.
Haş şunu bileydin. Türk kalkmayınca azıp kudurup ya Allah ya pir diyerekten kılıca sarılmayınca bu köpeoğlu dünyanın kavşamış çivisi yerini bulamı bilirsin gelirsin gayrı.
Vay ki Gazi Paşa, vay ki dünyalar durdukça durası Gazi babamız. Sonunda bu oyunu da mı ettin adalı İngiliz gavuruyla Bolşevik Moskova?
Oh ne güzel, ha ha hay. Hıdır'ın kaçtır gördüğü hayırlı düşler geldi çıktı desene.
Bu gece gecelerden nasıl bir gece? Aynı bir Leyla-i Kadir gecesi.
Evet, kahve benden. Dilersen taze çay gelsin.
Hayır dedin mi hiç olmaz. Kahve gelecektir ve de Hıdıron başından gelecektir.
Eli keseye attı mı canım sıkılır ki gör nasıl sıkılır.
Kahve kolay onbaşı. Selim Efendi hemşerin gelecekti. Nerede kaldı? Sesle gelsin.
Aman iyi, müjdeyi versem olur mu Murat Bey'im? Bunun müjdesini Selim Efendi'ye biz veriversek...
İyi, hem ver hem de müjdeliği alaraktan gel. Gel arkadaş, biz bu kahveleri senin Selim Efendi hemşerine yükleyip savuşalım.
Olmadı, kahveleri hiç katma. Kahve bizden ki Gazi Paşa bile gelse bizden.
Hıdır Onbaşı yaşadık diye parmaklarını şıkırdatıp seyirterek çıktı ki çiftlik bağışlasalar bu kadar candan sevinmez.
Musahi Selim Efendi gazete koleksiyonuyla girdiği zaman Murat hala dalgın gülümsüyordu.
Nedir Murat, ne diyor bizim avana Kıdır? Gerçek mi, vuruşma başlamış mı İranlı?
Yok yahu. Ya ne diyor Hıdır Onbaşı olacak? Ne yazmış telgrafta patron birinci sayfayı basmayından başka?
Bekleyin geliyorum.
Kötü bir şey olmasın.
Ne gibi?
Ağrı'da birliklerimizin biri pusuya düşer, çokça ölü verilir.
Sanmam böyle bir şeyi birinci sayfanın başına mı geçireceğiz? Benim anladığım saraydan çıkmış hiç beklemez bir haber bu. Başkaca öteki gazeteleri sanırım atlatacağız.
Üst üste yapıştırılmış vakit gazetelerini önüne çekti. Bakalım önemli bir olay geçti de fark etmedik mi son günlerde? Ya da birden hiç beklenmez bir iş büyüyüp öne mi atladı?
Musahih Selim kapıya bakarak sesini alçalttı. İster misin aklıma gelen olsun?
Nedir?
Bizim fıkara patronu Gazi Paşa bir şeye canı sıkılıp deflesin sofradan.
Amma yaptın ha, bizim patron Gazi'nin canını sıkacak bir şey yapar mı hiç?
Kendisine kalsa yapmaz ya, herkes birbirinin ayağını kaydırıp göze girmeye çabalıyor. Gazetede aykırı bir yazı, bir haber çıkmıştır. Aradan aylar bile geçse birinin yeni çarpar gözüne, koşar götürür. Şu anlamı alınmıştır, şu meseleyi kurcalamaktadır derken, öteden bir başkası ben dememiş miydim vaktiyle der.
Koynumuzda yılan beslemekteyiz, bunlar önü sonu iddiatçılığa bulaşmış adamlar. Bence bunlar kılıç korkusu kemalistleridir paşam der. Hele bunu öfkeli sıraya denk düşürdüler mi?
Evet olur böyle şeyler ama o zaman da bizim patron gazeteye telgraf çekmez, doğru eve gider, hastalandım diyerek yatağa girer. Hastalık nedeniyle mebusluğu bile bırakıp ortadan kaybolur.
Ya gazetede çıkan bir yazıyla ilgiliyse, hemen düzeltmeli yoksa göze görünmemeli diye azarlandıysa?
O zaman da gelip bize neden açıklama yapmak zorunda kalsın.
Bir şey yazar, bunu yarın birinci sayfada mutlaka vereceksiniz der, gene görünmez.
Hele bakalım bunlardan bir şey çıkarabilecek miyiz? Önce ağrı isyan haberlerini geçirelim gözden.
1 Ağustos 1930 Cuma günkü sayıdan başladı. Yalnız başlıkları okuyordu. İran bize dost mu düşman mı? Ağrı olaylarına karşı İran'ın davranışı, acem kılıcı gibi.
Ağrı isyanından Abdülhamit sorumludur.
Neye güldün Murat?
Epeydir aranıyordu ağrı isyanının sorumlusu. Sonunda bulunmuş çok şükür.
Ha şu Abdülhamit meselesi parlak ki o kadar olur.
Kahveci kahveleri getirip bunlar Hıdır Ağa'dan deyince Selim buna çok şaştı.
Hayrola piyango mu çıktı bizim Hıdır Onbaşı'ya?
Murat başını salladı. Çok daha önemli. Acem'e savaş açtığımıza sevindi senin hemşeri.
Anlamadım.
Ben de.
Başlıklara döndü Murat. Türk-İran dostluğu tehlikede. Bize nota verdiler. 150'likler ağır olaylarına burunlarını sokmak istiyorlar.
Bu başlığın yanında Refik Halid'in vesikalık fotoğrafı da konulmuştu. 150'liklerin içinde burnu en büyük bu olmalı ki fotoğrafını koymayı uygun görmüş bizim sekreter.
Başlıklar gelişi güzel, heyecansız sürüyordu.
3,5 kürde istiklal, İran sorumludur. Hariciye vekilimiz nota vermedik, İran'da konuşuyoruz.
Ağrı Dağı asilerinin tepelenmesi kesin olarak sürüyor. Entelijen servis ağır olaylarıyla ilgili.
7 Ağustos 1930 Perşembe. Doğuda durum. Bu olay bir gerici yobazlık değil, bir öç alma ve bağımsızlık ayaklanmasıdır.
Ve de gelelim bugünkü 8 Ağustos Cuma sayımıza. Bak ne yazmışız. L. Drummond Hay adlı birinin makalesinden çıkarılmış bir başlık. Kürt isyanı mutaassıp Kürt'ün garplılaşan Türk'e ayaklanmasıdır. Hoybon Cemiyeti 1927'de Kürt istiklalini kararlaştırmış ve geçici merkez olarak Ağrı'daki Ava'yı seçmiştir. Kürt reislerinden Emir Süreyya demiş ki, Türklerle Kürtler arasındaki harp Kürtler amaçlarına varıncaya kadar sürecektir. Murat birden elini kaldırdı. Tamam arkadaş, birinci sayfamızı değiştiren havadis ağır isyan işidir. Nereden anladın? Mareşal Fevzi Paşa doğuya gidiyormuş. Sen bugünkü gazeteyi okumadın mı? Baktım şöyle, ne var? Geri bırakıldı bu gezi. Tamam, doğru, geri bırakılmış. Demek ki patronun getireceği haber isyanla ilgili değil. Baksana, Millet Meclisi Reisi Kazım Paşa da İstanbul'da. Şehirde bir gezinti yapmışlar, sonra Tokatlayan Oteli'nde bir müddet dinlenmişler. Böylece de gazetemize birinci sayfalık havadis vermişler. Daha önemli haberimiz, güzellik kraliçesi Mübeccel Hanım Amerika'ya gidemiyormuş parasızlıktan. Belediyeyi ayıplıyoruz para bulamadığı için. Kadastro 100 yılda bitecek, Ankara telefonu Yalova'ya bağlanacak, vay vay vay. Ankara kedilerinin soyu düzeltilecekmiş de doğurganlıkları artırılacakmış. İhracat için herhalde. Arkadaşı kuru kuru öksürünce ilgilendi. Nedir o, hasta mısın? Selim miyop gözleri gülümser gibi kırpıştırdı. Yok hayır. Yok da bu öksürük ne, soğuklattın mı? Bilmem. Tekrar tekrar öksürüp yutkundu. Terliyoruz, esintide kalıyoruz. Evet, soğuklattık herhal. Selim'in birkaç gün içinde boynu fark edilecek kadar uzamış, omuzları sivrilip göğsü çökmüş gibi geldi Murat'a. Yanaklarında sıtmalıların nöbet sırasındaki kızarıklığı vardı. Dudakları kuru, bir bıkkınlık gelmiş bunun üstüne. Çok mu yoruluyor, birine mi tutuldu fakültede? Böyle bir şey olsa söylemez mi? Söylemez. Kendisi için açık değildir dostlarına. Herkes ona kolay dert yanar da Selim hiç yanıp yakılmaz. Çorum'un içinden olduğu halde ilk günden beri kuş uçmaz, kervan geçmez bir dağ köylüsü gibi gelmişti Murat'a. Gövde sağlamlığından değil, ruh gücünden. Çok çalışıyordu Selim. Şimdiye kadar rastladığı en çalışkan insandan kat kat fazla çalışıyordu. Bununkine çalışmak denmez, didiniyor bu. Hem de 7 yaşından beri. 13 yıldır dur, otur bilmeden. Babası medreseliydi. Çorum'da Rüştiye Mektebi açılınca şunun bunun ne diyeceğini aldırmadan sarığı atıp öğretmenliğe geçmişti. Balkan Savaşı'na gönüllü gittiği zaman Selim 3 yaşındaydı. Seferberlikte Nuri öğretmeni yedek subay aldılar. 1918'de Ateşkes Anlaşması'nın imzalandığı günün sabahı nereden geldiği anlaşılmayan bir serseri kurşuna vurulup şehit düştü. 1913 yılından beri zaten öksüz gibi yaşayan Selim Nuri, 1918'de gerçekten öksüz kaldığı zaman 7'sini bitirmek üzereydi. Zanaata vermek isteyen üvey babasına karşı okumak için direndiğinden ilkokulu yarı aç yarı çıplak tamamlamış,